dinleyen dinleyiciler, her gün olduğu gibi bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve mealiyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Razi, Bakara suresinin 214. ayet-i kerimesini kıraat ediyor.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء
Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk gelip çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Ferverdin 1403, Hicri Kameri 15 Ramazan 1445 ve Miladi Takvimle 26 Mart 2024 Salı. Değerli dinleyiciler, İmam Hasan Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle hepinizi tebrik ediyoruz. Değerli dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, kadın karşıtı Amerika, Ramazan ayı özel programı ve Hidayet Hadisi adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini dinleyeceksiniz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda ben Susen Kolipur, arkadaşım
Mesut Ketani,
sizlere sabah haberlerini sunacağız. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyoruz. Bugün İmam Hasan Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü. İslam İnkılabı rehberinden medya savaşı çağında Farsça şiirin nadir ve güçlü bir araç olduğuna vurgu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de acil ateşkes kararı onaylandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri onaylanan ateşkes kararının Gazze'de uygulanmasına vurgu yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Filistinlilerin topraklarına işgalini kınadı. Ve İranlı öğrenciler Birleşmiş Milletler'in İsrail'in suçlarına karşı sessiz kalmasını eleştirdi. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Şemsi takvimle 7 Ferverdin 1403 ve Hicri Kameri 15 Ramazan 1445 tarihine denk gelen 26 Mart 2024 Ehlibeyt Hanedanı'nın ikinci imamı Hazreti İmam Hasan Müştebi Aleyhisselam'ın doğum yıl dönümüdür. Hicretin 3. yılında mübarek Ramazan ayının ortasında Medine şehrinde dünyaya gelen İmam Hasan Müştebi Aleyhisselam, Ehlibeyt'in ilk imamı Hazreti Ali Aleyhisselam'ın ve Peygamber Efendimiz'in kızı Hazreti Fatıma'nın ilk çocuğudur. Hazreti Ali Aleyhisselam ve Hazreti Fatıma ilk çocuklarının doğduğu gün onu Resulullah'a isim seçmeleri için götürdüler. Peygamber Efendimiz ona iyi ve hoş anlamına gelen Hasan adını verdiler. İmam Hasan Aleyhisselam hayatının 7 yılını dedesi İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sayesinde yaşama şerefine ermiş ve bu değerli fırsatta İslam peygamberinin parlak nurlarından yararlanmıştır. İrip Türkçe servisi çalışanları olarak bu veladet yıl dönümünü bütün ehli beda aşıklarına kutluyoruz.
Dün gece İmam Hasan Müştebi Aleyhisselam'ın kutlu doğum gecesinde Fars kültürü ve edebiyatının önde gelen şairleri ve isimlerinden oluşan bir grup İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine ile buluştu. Bu toplantıda 40 genç ve deneyimli şair çeşitli dini, sosyal ve siyasi konularda şiirlerini okudu. Şairlerin şiirlerini okuduktan sonra İran şiirinin sürekli gelişmesinden ve zirveye ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayetullah Hamenei, medya savaşı döneminde şiirin önemli ve etkili bir araç olduğunu belirterek şunları söyledi. Bu alanda İran'ın ender mirasını kullanmalıyız. Fars dili şiir ve edebiyatının güçlü, etkili ve etkileyici bir araç olarak kullanılmalı ve dinin, medeniyetin, İrancılığın, duruşun ve cesaretin mesajları dünya kamuoyuna aktarılmalıdır. İslam İnkılabı rehberi beyanatına şöyle devam etti. Elbette ki şiir dilinin etkili olmasının şartı onun sanatsal niteliğidir. Sanatsal kalitede aynı zamanda güçlü ve sağlam söze, konu ve kavramı bulmaya, ve ifade etme kalitesine bağlıdır. Ayetullah Hamini uygun ve faydalı mesajın seçilmesini şiirin etkililiği ve kalıcılığı için bir diğer şart olarak nitelendirerek şunları söyledi. Şiirin din ve ahlak, medeniyet ve İrancılık mesajlarını iletmesi gerekir. İran milletinin küresel zalimlerin yani Amerika ve Siyonistlerin zulmüne ve israfına karşı cesur duruşu mesajını ayrıcalıklı ve aktarılabilir mesajlar arasında niteleyen İslam İnkılabı rehberi şunları kaydetti. Bu, dünya halkı için önemli ve heyecan vericidir. Dünyada başkanların yurt dışı gezilerinde ve mitinglerindeki konuşmalarında bu pozisyonların memnuniyetle karşılandığı örneklere rastlanmaktadır. Ayetullah Hamini, şairlerle yapılan yıllık toplantıyı hayırlı ve bereketli bir toplantı olarak nitelendirdi. Bununla birlikte şunu vurguladı. Bu toplantı süs amaçlı bir toplantı olmamalı. Devam etmesi gerekiyor ve burada sunulan içerikler takip edilmelidir. Fars dili şiiri ve edebiyatının şairlerine ve uygulayıcılarına bazı tavsiyelerde bulunmaya devam etti ve ilk tavsiyesinde iyi ve güçlü Farsça şiirleri tercüme etmenin ve başka dillere tercüme etmenin zayıflığına değinerek Ayetullah Hamini şunları söyledi. İyi şiir dünya kamuoyunun yani şiirsel, etkileyici ve güçlü düz yazıya sahip şiirlerin başkalarının kullanımına sunulması için çeviri hareketi oluşturulmalı ki bu önemli ve zor bir görev, hükümetin işidir. Çocukluktan ergenliğe ve gençliğe kadar şiire aşina olmanın gerekliliğini vurgulayan İslam İnkılabı rehberi, medeniyet, kültür ve bilginin aktarımı kapsamında ders kitaplarına daha fazla şiire yer verilmesini Eğitim Bakanlığı'nın görevi olarak değerlendirdi. Halkın edebi hafızasını güçlendirmek ve gençlerin şiirleri doğru kullanma konusunda yaratıcı zihinlerini oluşturmak ve önde gelen şairlerin şiirsel eserlerini incelemeye ve onlardan öğrenmeye önem vermek Ayetullah Hamini'nin diğer iki tavsiyesiydi. Bir başka tavsiyesinde ise Farsçanın yabancı kelimelerin istilasına uğramasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek bu esnek ve genişletilebilir dilin korunmasına vurgu yaparak bu istilaya karşı bazı çok daha güzel ve kullanılışlı olan Farsça karşılıklarının kullanılması gerektiğinin altını çizdi.
Gazze Şeridi bölgesindeki acil ateşkes kararı, Siyonist rejim ordusunun bu bölgeye yönelik aylarca süren saldırılarından ardından nihayet Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylandı. İrna'ya göre pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden 14'ü bu konseyin daimi olmayan üyelerinden Gazze'de derhal ateşkes sağlaması yönünde sunduğu karara evet oyu vererek bunu destekledi. Bu konseyin daimi üyesi olan Amerika bu kez Gazze'de ateşkes kararını veto etmeyip çekimser kaldı ve böylece Gazze'de ateşkes kurma kararı onaylandı. Tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması ve Gazze şeridine insani erişimin garanti altına alınması bu kararın maddeleri arasında yer alıyor. Mozambik'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Pedro Comisaria Afonso diğer ülkeler adına Gazze'de ateşkese ilişkin karar taslağını sunarken şunları söyledi. Bu konseyin tüm üyelerine bu konudaki çabaları ve kararla ilgili görüşleri ve Gazze şeridindeki felaket durumunu sonlandırma çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Mozambik'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi şunları da ekledi. Gazze'deki durum tüm uluslararası toplum için endişe vericidir. Aslında Gazze şeridindeki çatışmasının tırmanması ve bunun feci sonuçları uluslararası barış ve güvenliği açık bir tehdittir. Bu karar 171 gün sonra onaylandı. Daha önce diğer ülkeler tarafından önerilen kararlar Amerika'nın veto ile iki kez başarısız sonuçlanmıştı. Böylece Siyonist rejim uzun süredir destekçisi olan Washington'un yardımı ile Gazze'de soykırım operasyonunu sürdürmeye devam ediyor. Siyonist rejim 7 Ekim 2023'ten bu yana Amerika ve Batı ülkelerin tüm desteklerini tüm desteğiyle Gazze şeridinde savunmasız ve mazlum Filistin halkına karşı büyük bir katliam başlattı. Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırıların başından bu yana çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 32.226 Filistinli şehit düşerken 74.518 Filistinli ise yaralandı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Gazze şeridinde ateşkesi öngören kararın onaylanmasının ardından bunun uygulanmasına talep etti. Gazze Şeridi bölgesindeki acil ateşkes kararı soykırımcı Siyonist rejimin Gazze Şeridi'nde aylardır sürdürdüğü saldırıların ardından nihayet Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylandı. Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden 14'ü bu konseyin daimi olmayan üyelerinin Gazze'de derhal ateşkes sağlanması yönünde sunduğu karara evet oyu vererek bunu destekledi. Bu konseyin daimi üyesi olan Amerika Birleşik Devletleri bu kez Gazze'de ateşkes kararını veto etmeyip çekimser kaldı ve böylece Gazze'de ateşkes kurma kararı onaylandı. Tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması ve Gazze şeridine insani erişimin garanti altına alınması bu kararın maddeleri arasında yer alıyor. Daha önce diğer ülkeler tarafından önerilen kararlar Amerika'nın vetosu ile iki kez başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Böylece Siyonist işgalci rejim uzun süredir destekçisi olan Washington'un yardımıyla Gazze şeridindeki Filistinlere yönelik soykırım operasyonunu sürdürebildi. Siyonist soykırımcı rejim 7 Ekim 2023'ten bu yana Amerika ve Batılı ülkelerin tam desteğiyle Gazze şeridinde savunmasız ve mazlum Filistin halkına karşı büyük bir katliam yaptı. Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırılarının başından bu yana çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 32.333 Filistinli şehit oldu, 74.694 Filistinli ise yaralandı. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres pazartesi günü yaptığı açıklamada Güvenlik Konseyi'nin Gazze şeridine uzun süredir beklenen uygulanması gereken ateşkes konusunda bir karar aldığını ve bunun uygulanması gerektiğini, uygulanmamasının affedilemez olacağını duyurdu. Bu arada Cezayir'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki büyükelçisi ve temsilcisi Ammar Benjama da Gazze şeridinde ateşkes öngören kararın kabul edilmesini memnuniyetle karşılarken bu kararın Filistin halkının umutlarını gerçekleştirmenin başlangıcı olduğunu söyledi. Ammar Benjama kararın kabul edilmesinin Gazze halkına, uluslararası toplumun onların acısını hissettiğini ve onları terk etmediğine dair bir mesaj olduğunu da sözlerine ekledi. Cezayir Büyükelçisi ayrıca Filistin'in Birleşmiş Milletler'in tam ve bağımsız üyesi olmasını istediğimizi de belirtti. Güney Kore'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Hwang Jung-kook, Gazze şeridinde ateşkes öngören kararın kabul edilmesinin ardından bu karardan sonra Gazze şeridindeki durumun değişmesi gerektiğini söyledi. Bu arada Rusya'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi Vasily Nebenzia, Gazze şeridinde acil ateşkes için karar taslağının onaylanmasından önce Güvenlik Konseyi toplantısına Gazze şeridinde derhal ateşkes yapılması gerektiğini vurguladı. Fransa'nın Güvenlik Konseyi Büyükelçisi ve daimi temsilcisi Nicolas de Riviere de bu kararın kabul edilmesinin konseyin hala harekete geçebileceğini ve Gazze'nin iyileşmesini ve istikrarını nihayet görmeye çalışması gerektiğini gösterdiğini belirtti. Çin'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Zhang Jun da Gazze şeridinde ateşkes öngören kararın kabul edilmesinin ardından Güvenlik Konseyi kararlarının bağlayıcı olduğunu söyledi. Slovenya'nın Birleşmiş Milletler'deki Büyükelçisi ve temsilcisi de bu kararın konseyden çatışmanın durması gerektiğine dair açık bir mesaj olduğunu belirtti. Filistin Özel Teşkilatı Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada Güvenlik Konseyi'nin 171 günden fazla süredir kasıtlı soykırıma maruz bırakılan sivilleri ve Filistin ulusunu koruma sorumluluğunu kabul etme çabalarını memnuniyetle karşıladı. Saldırıların kalıcı olarak durdurulması, işgalci İsrail güçlerinin Gazze şeridinden çekilmesi, yardımların başlatılması ve yaşanan yıkıma ve acılara rağmen göçmenlerin yerleşim yerlerine geri dönmesi gerektiğini vurguladı. Bu arada Siyonist rejimin Güvenlik Konseyi'ndeki temsilcisi Güvenlik Konseyi'nin ateşkes tesisine ilişkin kararını İsrail karşı bir karar olarak değerlendirdi ve şunları söyledi. Tüm İsrail esirlerin geri gönderilmesi için tek çözüm askeri operasyonlar ve savaştır.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell arasında telefon görüşmesi yapıldı. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Her iki taraf yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan görüşmelerin devam etmesine vurgu yaptı. İsrail'in Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırılarına değinen Bakan Emir Abdullahyan, ne yazık ki Netanyahu Gazze davasını hatta Amerika'nın ulusal çıkarlarını çıkarlarını kendi kişisel çıkarları doğrultusunda kullanmaktadır dedi. Bakan Abdullahyan sözlerinin devamında insani krizin devam etmesi ve rejimin Gazze halkını aç bırakması Gazze'deki durumu yüzyılın gerçek krizine dönüştürdüğü ifadesine kullandı. Borrell'in Gazze krizini sona erdirmesine yönelik diplomatik çıkarlarına dikkat çeken Emir Abdullahyan, Batı'nın Filistin ve Ukrayna'ya yönelik çifte ve çelişkili standartlarını da eleştirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Siyonist rejimin Filistin'in Batı Şeria'sındaki Ürdün Nehri Vadisi'nde Filistinlere ait 800 hektarlık araziye el koyma yönündeki yeni kararını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani, Siyonist rejimin Filistin'in Batı Şeria'sındaki Ürdün Nehri Vadisi'nde Filistinlere ait 800 hektarlık araziye el koyma yönündeki yeni kararını şiddetle kınayarak bunu Filistin halkının devredilemez ve doğal haklarına yönelik hırsızlık, açık ve yasa dışı saldırı, barış ve güvenliğe ve uluslararası düzenlemelere karşı militanlık olarak değerlendirdi. Kenani açıklamalarının devamında 1993 yılından bu yana Filistin topraklarına yönelik en büyük müsaade olarak kabul edilen son yasa dışı ve tehlikeli karar, Siyonist rejimin Filistinlilere karşı işlediği savaş suçlarının devamı ve uluslararası yasa, yönetmelik ve insani hakların ağır ihlalinin açık bir örneğidir ifadelerini kullandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 7 Ferverdin 1403, Hicri Kameri 16 Ramazan 1445 ve Miladi 26 Mart 2024 Salı. ...718 yıl önce bugün Hicri Kameri 16 Ramazan 727'de Şamlı Fakih, muhaddis ve edip İbni Zamdakani vefat etti. Bilimi kendi döneminin alimleri nezdinde öğrenen İbni Zamdakani, dini ilimler ve hadis konusunda geniş çalışmalarda bulundu ve 20 yaşındayken fetva verme yetkisi aldı. Kadılık da yapan İbni Zamdakani, talim ve terbiye konusunda ise araştırmalar yaptığı Şam medreselerinde ise ders vermeye başladı. ...599 yıl önce bugün Hicri Kameri 16 Ramazan 845'te Müslüman bilim adamı ve tarihçi Takiyeddin Ebu'l-Abbas Mugrizi vefat etti. Mısır'ın Kahire kentinde dünyaya gelen Takiyeddin Ebu'l-Abbas Mugrizi tahsil ve bilim öğrenmek için İslam beldelerinde seferler düzenleyerek çeşitli din ilimleri öğrenmede büyük maharet kazandı. Tarihe büyük ilgi duyan Takiyeddin Ebu'l-Abbas Mugrizi bu bilim dalında çeşitli telifler yaptı. ...36 yıl önce bugün Hicri Şems'te 7 Ferverdin 1367'de Birleşmiş Milletler Dönem Genel Sekreteri İran-Irak Savaşı sırasında Saddam rejiminin kimyasal silah kullanmasını kınayan bir bildiri yayımladı. O yıllarda Saddam rejimi İran'a karşı geniş çapta kimyasal silah kullanması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu konuya ciddi tepki göstermemesinin ardından Birleşmiş Milletler Dönem Genel Sekreteri Javier Perez de Cuellar kendi inisiyatifini kullanarak Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nin suskunluğuna rağmen bir bildiri de yayımladı ve Saddam rejimini kimyasal silah kullandığı için kınadı. Bildiride Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kimyasal silahların kullanımını hangi koşullar altında olursa olsun kınadığını vurguladı. Genel Sekreterin bu tutumu Saddam rejiminin dayattığı savaşın sonlandırılmasında da etkili oldu. Önce bugün Hicri Şams'ı 7 Ferberdin 1323'te İranlı ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Hosro Şekibay'ı Tahran'daki Molevi bölgesinde dünya geldi. Hosro Şekibay ilk defa Hicri Şams'ı 1353'te Feribor Salih yönetmenliğindeki kısa film olan Ketibe filminde kameraların karşısına çıktı. Hicri Şams'ı 1361'de Mahmud Üstad Muhammed yönetmenliğindeki 21. gece oyununda rol ifa etmesi ünlü yönetmen Mesut Kimyani'nin büyük ilgisini çekti. Şekibay'ı Sara, Peri, Ortak Dert, Kimya ve Garip Kız Kardeşler gibi filmlerde rol ifa etti.
Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar ve sizlerle Amerika Kadınlara Karşı podcast'in ikinci ve son bölümünde birlikteyiz. Hatırlayacağınız gibi geçen bölümde Amerika'nın Japonya, Milley, Vietnam, Afganistan ve Irak'taki cinayetlerinden bazılarına değindik ve sonda birkaç soru yönelttik. Acaba Amerika sadece Hiroşima ve Nagasaki ve Milley, Vietnam, Irak ve Afganistan'daki kadınlar, kızlar ve çocukların yaşam hakkını aldığı insanlar mıydı? Dünyanın diğer noktalarında kadınlar Amerika'nın saldırı hedefi olmadılar mı? Amerikalı kadınlar ne durumdalar? Acaba Amerikalılar vahşi ve şiddet huylarını sadece Amerika dışında olan kadınlara karşı saldırı için mi uyguladılar? Amerika'da kadınların konumu nedir? Evet, bu sorulara yanıt olarak kadınların tüm dünyada hatta görünüşte Amerika ile dost olan ülkelerde çeşitli yöntemlerle Amerika'nın saldırılarına hedef olduklarını söylemek gerekir. Bu soruyu daha açık ve net bir şekilde cevaplamak için Amerika'nın İran'daki kadınlara karşı cinayetleri ve suçlarından bazılarına değinerek gözden geçirmek istiyoruz. Sene 1944. Yaklaşık 3 milyon asker Fransa'nın kuzeybatısındaki bir bölge olan Romandiya'yı Nazi ordusundan kurtarmak için seferber edildi. Genelde Amerikalılardan oluşan bu askerler ilk etapta Haziran, ikinci etapta ise Ağustos ayında güneyden ve sahil tarafından Fransa'ya girdiler. Fakat Normandiya girişlerinden fazla bir zaman geçmeden, yani 1944 yılı yazın sonlarında Normandiyalı kadınlar Amerikalı askerlerin tecavüz ve tacizlerinden şikayette bulundular. Tabii ki bu şikayetler gerçek olayın sadece küçük bir bölümünü yansıtıyordu. Fakat buna rağmen yüzlerce şikayet rapor edilmişti. İlginç olan ise bu tecavüz ve cinayetlerin genelde İkinci Dünya Harbi'nde olan Amerikalı askerlerin konuşlandığı bölgeden olmasıdır. 1945 yılında Avrupa'da savaş bitince Lee Harvey bölgesi ülkelerine geri dönmeyi bekleyen Amerikalı askerlerle doluydu.
Bu sıralarda bölge sakinleri belediye yazdıkları dilekçelerde kadınların cinsel tacize uğradıklarını şikayet ettiler. Görünüşe göre bölgeyi kurtarmak için buraya ayak basan üniformalı haydutlar bizzat terör ve dehşet rejimi kurmuşlardı. Benzer olaylar Normandiya'nın Cherbourg bölgesinde de göründü. Bölge sakinlerinden biri Almanlarla karşılaşınca erkeklerimiz gizlenmeliydi ama Amerikalılarla karşılaşınca kadınlar kendilerini gizlemeliydiler diyor. Sadece Haziran 1944'te Normandiya'da 175 Amerikalı asker cinsel tecavüzle suçlandılar. Amerikalı tarihçi Robert Lilly'nin anlattığına göre sadece Haziran 1944'ten savaşın sonuna kadar Amerikalı askerler 5003 tecavüz olayı yaşandı. Tecavüz olaylarının gerçek sayısını hesaplamak çok zor. Zira tecavüz kurbanlarının birçoğu hiçbir zaman polise bildiride bulunmadılar. Batı Asya'da Amerika'dan millerce uzakta İran takvimi ile Hicri Şems'e 31 şehriver 1359 tarihinde Amerika'nın destekleriyle Irak diktatörü Saddam Hüseyin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı bir savaş başlattı. Bu savaş sırasında en az 7000 İranlı kadın yapılan bombardıman ve füze saldırıları sırasında şehit düştü. 8 yıl süren savaşta Hicri Şems'i 7 tir 1366 tarihinde korkunç ve tüyler ürpertici bir cinayet işlendi. İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinin kalabalık Serdeşt kentinin 4 bölgesi bugün de Bas rejimin hava kuvvetlerince 7 hardal bomba ile kimyasal saldırıya uğradı. 2 bomba kentin pazarında, 2 bomba yerleşim bölgelerinde ve 3 diğer bomba da kentin etrafındaki bahçelere atıldı. Sanki kentin duvarlarına ve kapılarına ölüm mersiyesi okumuşlardı. 12 bin kişilik kentte 110 masum insan saldırı sırasında şehit oldu. En az 8 bini de kimyasal saldırının etkilerinden acı çekti. Birinci Dünya Savaşı ardından dünyada ilk kez kimyasal saldırıya maruz kalan bir şehir, Irak Bas rejimi ve Batılı destekçilerinin bu cinayeti nedeniyle bugün İran takviminde kimyasal ve mikrobik silahlarla mücadele günü olarak kaydedildi. Irak ve İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı müttefiklerinin dayattığı savaşta işledikleri korkunç cinayetleri bununla da bitmedi. Savaşın bitimine birkaç ay kala bu kez Amerika açık ve bariz bir şekilde İranlı mahsum kadın ve çocuklara karşı bir cinayet işledi. Hicri Şemsi takvime göre 12-1367 tarihinde tam da dayatılan savaşın bitimine 2 ay kala İran İslam Cumhuriyeti Hava Yolları'na ait Airbus tipi yolcu uçağı İran'ın güney limanı Bender Abbas kentini Dubai'ye doğru terk ederken Fars Körfezi'nin mavi suları üstünde ve Hengam adası yakınlarında Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemisi tarafından hedef alınarak düşürüldü. Uçaktaki 290 sivil yolcu ve mürettebatın tümü şehit oldu. Aralarında 13 yaş altı, 66 çocuk ve 53 kadın vardı. İranlı kadın ve çocuklarına karşı Amerikan cinayetlerinden bir diğeri ise sözde halkın mücahitlerine olan münafıklar terör örgütüne verdiği destektir. her zaman şiddet, katliam ve terörün ayrılmaz parçası olan sözde halkın mücahitleri her zaman Amerika'nın desteğinde birçok cinayet işlemiştir. İran'ın tarih yapraklarının her yerinde asla siyasi geçmişi olmayan binlerce kadın, erkek ve çocuk münafıkların terör eylemlerinde hayatlarını kaybetmişler. İmam Rıza Aleyhisselam'ın kutsal türbesinde günahsız ziyaretçileri şehit etmek, Tahran, Şiraz, Ahvaz, Kum, İsfahan, Mazenderan, Hemedan, Gilan, Semnan, Tebriz, Kürdistan ve diğer birçok yerde savunmasız insanları öldürmek, münafıklar terör örgütünün siyah karnesinin sadece bir bölümüdür. Münafıklar terör grubunun İranlı kadın ve kızlara karşı cinayetlerinde iki isim daha çok dikkat çekiyor. Zeynep Komai ve Munire Yusuf, münafıklar tarafından şehit edilen iki kız. Daha 14 yaşında olan Zeynep Kumai sadece tesettürlü olduğu için Hicri Şemsi 1 Ferverdin 1361 tarihinde camiden eve dönerken yolda kaçırıldı ve münafıklarca şehit edildi. İslam İnkılabı zaferi ardından kültürel, devrimci, eğitimci ve Kur'ani çalışmalarda faaliyet yapan 17 yaşındaki körpe gelin Munire Yusuf da el bombasıyla münafıklar tarafından şehit edildi. Tarihi gözden geçirerek Amerika'nın uzak yıllardan bugüne kadar dolaylı veya dolaysız yollarla İran'a karşı birçok cinayet işlediğini görüyoruz. Her zaman kadınlar ve masum çocukları hedef alan insanlığın yüz karası cinayetler. Fakat Amerika'da kadınların durumu acaba nasıl? Amerika yönetimi kendi ülkesindeki kadınlara nasıl davranıyor? Amerika'da cinayet ve suçların en önemli mağdurlarının bizzat kadınlar olduğunu bilmek ilginçtir. Zira Amerika'nın kadınlara karşı kötü siyasetleri onlara sosyal güvensizlik ve aile yıkımını beraberinde getiriyor. Thomson Reuters Enstitüsü 2022'de sunduğu raporda Amerika Birleşik Devletleri'nin kadınlar için en güvenli 10 ülke arasında olduğunu ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ırk, din ve renkli derili gruplara mensup göçmenler ve sığınmacılar dahil Amerikalı kadınlara karşı büyük insan hakları ihlallerine izin verirken dünya çapında kadınları koruduğunu iddia ediyor. Bunu daha iyi anlamak için Amerikalı kadınlarla ilgili bazı istatistikleri gözden geçirmek yerinde olacaktır. En başta Hollywood'da çalışan kadınlardan söz edelim. Birçoklarına göre bu kadınların rahat ve huzurlu bir yaşamları olduğunu, dünyanın en mutlu kadınları olduğunu sanır. Fakat veriler ve kanıtlar başka şeyler söylüyor. En son verilere göre Hollywood'da çalışan kadınların %94'ü cinsel taciz ve tecavüze uğramıştır. Hollywood'da çalışan farklı yaş grupları arasında 30 yaş altı kadınlar en çok taciz ve tecavüz vakasını yaşıyor. 30 yaş üstü kadınlar da iş seviyesini yükseltme gibi öneriler veya bazı durumlarda zorlamayla cinsel tacize ve tecavüze uğruyor. Mevcut kanıt ve raporlara göre yaşanan tecavüz olaylarının %29'u firma yöneticileri ve yönetmenleri ve yapımcıları, %24'ü rol arkadaşları ve meslektaşları, %20'si ise Hollywood'un üst düzey yöneticileri tarafından yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri hatta kendi ordusunda çalışan kadınlara bile acımıyor. Zira Amerika ordusunun her zaman yaşadığı sorunlardan biri yaşanan cinsel taciz ve tecavüzlerdir. Bizzat Pentagon'un yayımladığı verilere göre Amerikan ordusunda çalışan her 3 kadından biri cinsel tecavüze uğramıştır. Veriler Fars Körfezi Savaşı sırasında görev alan kadın askerlerin %90'ının tecavüze uğradığını gösteriyor. Amerika Savunma Bakanlığı'nın yıllık raporu 2021'de bu ülkenin deniz kuvvetlerinde görev yapan ve her 10 kadından birinin tecavüze uğradığını gösteriyor. 2021 yılında Pentagon 8668 tecavüz vakasının rapor edildiğini, bunun ise 2020 yılına göre artış gösterdiğini duyurdu. Pentagon raporu cinsel saldırı ve şiddet olaylarının Amerika ordusunda kalıcı ve yıpratıcı bir sorun olarak ilan etti. Amerikan Denizcilik Enstitüsü'nün Bilgi Bankası yaptığı açıklamada, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın yıllık raporunun bu ülkenin donanmasında görev yapan ve her 10 kadından birinin 2021'de tecavüze uğradığını gösterdiğini duyurdu. 2018'de bu birlikteki kadınların %7,5'i cinsel saldırı kurbanı olmuştur. Pentagon 2021 yılında 8668 tecavüz raporu almış, bu da 2020'de yaşanan 7816 tecavüz saldırıdan 1050 vaka daha fazladır. Deniz kuvvetlerindeki tecavüz raporu, deniz piyadeleri arasında %1,7 ve hava kuvvetlerinde %2,4 olmak üzere %9,2'lik bir artışa işaret ediyor. Bu arada farklı yıllarda kadınlara yönelik tecavüz raporlarındaki artış eğiliminin yalnızca Amerika donanması ile sınırlı olmadığına, bu artış eğiliminin Amerika ordusu ve hava kuvvetlerinde de olduğuna dikkat çekmek gerekiyor. Amerika'da kadınlarla ilgili bir başka trajedi bu ülkede kadın hapishanelerinde yaşanıyor. Uluslararası Cezaevi Araştırmalı Merkezi'ne göre dünyadaki kadın tutukluların 1/3'ü Amerika'da ve üstelik bu kadınların çoğu genç ve çocukluk ya da ergenlik döneminde cinsel saldırıya uğramıştır. Amerika'da Verge Televizyon Kanalı 2022 yılında Amerika kadın hapishanelerinden kötü durumla ilgili bir rapor yayımladı. Bu bağlamda Senato'nun resmi araştırma sonuçlarını işaret etti. Senato Soruşturma Komitesi tarafından yayınlanan raporun sonuçları, Amerika federal cezaevlerindeki içinden çıkılmaz krizin bir resmini ortaya koyuyor. Amerika'da hapsedilen kadınların sayısı hızla artıyor. Ne yazık ki Amerikan hapishanelerinin durumuna bakıldığında hapsedilen kadınların koşullarının son derece kritik olduğu anlaşılıyor. Örneğin tecavüz kulübü olarak anılan FCI Dublin hapishanesindeki birçok kadın tutuklu intihar etti ve intihara teşebbüs etti. Ve olaydan sonra stres ve travmadan acı çekiyor, bazıları da olayı ifşa etmeleri halinde saldırganlar tarafından tehdit ediliyorlar. Associated Press haber ajansının Amerika'daki federal kadın cezaevleri hakkında yaptığı araştırmaların gösterdiği gibi bu cezaevlerinde korkunç gerçekler yaşanıyor ve kadın mahpuslar infaz memurları tarafından aşırı derecede cinsel istismara maruz kalıyor. İnsan kaçakçılığı Amerika'nın kadın haklarını ihlal ettiği bir diğer konudur. İnsan kaçakçılığı illegal, ahlak dışı fakat Amerika'da bir o kadar da gelirli yüksek bir ticarettir. Amerika insan kaçakçıları için birinci barış noktadır ve yılda eşit olmayan en az 100 bin kız cinsel köle olarak Amerika'da satılıyor. Bunlardan bazıları hatta 13 yaşında bile değildir. Mevcut kanıtlara ve belgelere göre yılda 600 bin insan kayboluyor. Bunların çoğu renkli derili kadın ve kızlardır ve sessiz bir insan kaçakçılığı salgınının kurbanı oluyorlar. Renkli derili kadınlar genelde kayboluyor, kaçırılıyor ve sonunda da öldürülüyor. Amerika'da insan kaçakçılarının yıllık gelirleri 9,5 milyar doları buluyor. New York Times yayımladığı bir raporda ise son 10 yıllık sürede Amerika'nın güney sınırında uyuşturucu ve insan kaçakçıları çetelerinin milyar dolarlık ticaretler yaptığını belirtti. Bu podcast'in sonunda da bazı istatistikleri hep beraber gözden geçirmek istiyoruz. Amerikan Suç Merkezi'nin raporuna göre bu ülkede her gün ortalama 1871 kadın cinsel saldırıya uğruyor. Amerika'da her 98 saniyede bir kişi cinsel saldırıya uğruyor. Her 6 Amerikalı kadından biri yaşamları boyunca tecavüze uğramış veya tecavüz teşebbüsüne maruz kalmıştır. 18 yaşının altındaki kızların cinsel saldırı kurbanı olma ihtimali genel nüfusa göre 4 kat daha fazladır. Her 4 kızdan biri ve her 7 erkek çocuktan biri 18 yaşından önce en az bir kez cinsel saldırıya uğruyor. Tecavüz mağduru her 8 kadından biri ve her 4 erkekten biri böyle korkunç bir tecrübeyi 10 yaşından önce yaşadıklarını belirtiyorlar. Üniversite ve kolejlerdeki kadınların en az %13'ü randevu sırasında cinsel ilişkiye zorlandıklarını belirtiyorlar ve işte bu yüzden İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi şöyle buyuruyor. Batının kadın ve aile meselelerindeki en büyük cezası kadına bakışındadır. Ve bu bir cümle veya iki cümle ile anlatılamaz. Kadının onuruna en büyük darbe ve hakaret ise işte bu batılı siyaset tarafından yapılmaktadır. Podcast Amerika'nın kadınlara karşı başlığı ile huzurlarınıza sunuldu. İki bölümlük bu podcast'te Amerika'nın kadınlara karşı işlediği cinayetlerin bazı bölümlerini gösteren geçirerek sizlere anlatmaya çalıştık. Anladık ki kadınlar dünyanın neresinde olursa olsun Amerika'nın saldırıları ve cinayetlerinden güvende olmamış ve olmamaktadır. Hatta Amerikalı kadınlar bile şiddete maruz kalmış, hakları ihlal edilmiştir. Hiç şüphesiz Amerika'nın dünyadaki insanlar, özellikle de kadınlara yönelik vahşi eylemleri kimseden gizli değildir. Hiçbir zaman bu vahşi eylemler tarih belleğinden silinmeyecektir. Ve tüm dünya ebediyete kadar Amerika'nın insan hakları ihlalcisi olduğunu ve siyasetlerinin insanlık ve özellikle de kadın karşıtı olduğunun bilincindedir. Bizlere bu podcast'e eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah.
Allah'a yakarışlar.
Ya Rabbi, ya
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız. Kırmızı, sarı alevler size neyi hatırlatıyor? Öyle acımasız alevler ki bazen her şeyi yutuyorlar. Gerçi çok güzeller fakat bazen biraz dikkatsizlik veya bir insanın yaramazlığı nedeniyle büyük bir faciaya sebep olup bir ev, mahalle veya hatta bir bölge veya ormanı küle çevirebilir. Herkes elinde bir kova su ile koştururken veya küle dönen evlerden yükselen çığlıklar her taraftan duyuluyor. Bir saniyeden az bir sürede yer sallanıyor ve dünya tüm ihtişamı ile bir yığın toprağa dönüşüyor. Büyük Richter ölçeğindeki depremler sadece birkaç saniyede binlerce insanın ölümüne, binlercesinin yaralanması veya evsiz kalmasına sebep olabiliyor. Öyle bir facia ki yıllar geçmesine rağmen geri kalanlar için hala şaşkınlığı ve üzüntüsü devam ediyor. Yağmur yağıyor, tane tane. Sevgi dolu, narin ve taze damlacıklar kırbaça dönüyor. Şimşekler çakarak insana korku salıyor. Kısa bir süre içinde ıslak toprak kokusu azgın selin gürültüsüne karışıyor. Rüzgar esiyor. Ağaçların dalları rüzgarda dans ederken kuşların yuvası ağaçlardan düşüyor ve rüzgarda sallanan ağaç dalları fırtına ile boğuşuyor. Bu sefer sadece kuşların yuvası değil, ağaçlar da devriliyor. Kar yağıyor. Her taraf bembeyaz. Kar beyazı dağlardaki örtü korkunç bir gürültü ile büyük kütleler halinde tüm güzel rüyaları ölüm vadisine sürüklüyor. Allah'ım, ey desteği olmayanların desteği, ey dayanağı bulunmayanların dayanağı, biz kurtulduk. Hadiseler ve belaların kalbinden, boğucu enkazlardan, yürekleri hoplatan gök gürültülerinden, sel baskını ve diğer binlerce beladan.
gaflette yaşıyoruz ve güvenlik ile huzura şükretmedik. Huzur ve güven bir duvar çatlayınca ve bir cam kırılınca değerli oluyor. Allah'ım, ey birikimi olmayanların birikimi, ey sığınağı olmayanların sığınağı, senin acıman bizim cehaletimizden çok fazladır. Bir kitapta Allah'ın lütfu bizi günahımızdan çok fazladır diye okudum ve kendimle sürekli tekrarlıyorum. Allah'ım, ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı, ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı. Doğadaki olaylar insanı gafil avlayıp korkuttuğunda huzur bulmak için ayat namazı kılınır, kendimize geliriz. Bir olayın derinliklerinde yavaş yavaş kendimizi buluyor ve daha o zaman senin ayetlerini görmeyi hatırlıyoruz. Biz ziyan görmüş kullarız. Duanın kahrını görmeden yer ve göklerin sessizliğini kavrayamayız. Allah'ım, ey izzeti olmayanların izzeti, ey yardımcısı olmayanların yardımcısı. Her şey senin iradendedir. Dua tüm özellikleriyle senin gücünün göstergesidir. Ve biz unutkan kulların kadir şinas değiliz. Bir kuş yuvası ağaçtan düşmedikçe evimizi merak etmeyiz. Şimşek çakmadıkça kenti merak etmeyiz. Ayaklarımız altındaki toprak gürültü ile yarılmadıkça üzerinde kibirle yürürüz. Ey dostu olmayanların dostu, biz doğanın sevgisini sevgiyle karşılamayız. Ve öfkesini de bizim sevgisizliğimizin sonucudur. Senin öfken değil. Ey güveni olmayanların güvenliği. Bunlar bir olay değil. Bunlar kibir ve gururdan kurtulmak için bir ibrettir. Küstahlık ve unutkanlıktan, cehalet ve sessizlikten bizi kucakla ve bize sığınak ol. Bizi insafsız olduğumuz ve kadir şinas olmadığımız için bağışla. Ey desteği olmayanların desteği, ey dayanağı bulunmayanların dayanağı, ey birikimi olmayanların birikimi, ey sığınağı olmayanların sığınağı, ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı, ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı, ey izzeti olmayanların izzeti, ey yardımcısı olmayanların yardımcısı, ey dostu olmayanların dostu, ey güveni olmayanların güvenliği. Münezzehsin sen, ey kendisinden başka bir ilah olmayan. Kurtar bizi ateşten ya Rabbi. Rabbim.
Ya imad men la imad le, ya senede men la senede le, ya zuhre men la zuhre le, ya hirze men la hirze le, ya giyafe men la giyafe le, ya fakhre men la fakhre le, ya izze men la izze le, ya mu'ine men la mu'ine le, ya anise men la anise le, يا امان من لا امان له سبحانك يا لا اله الا انت
Allah'ım, ey kendisinden başka kaçacak yer olmayan, ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan, bir türbenin avlusunda oturmayı çok özledim. Bir ziyaretçi türbe güvercinlerine buğday dökerken, bir erkek avludaki havuzdan abdest alsın, müezzin sesi yankılansın. Günlerden perşembe ve Fatiha okunacak, helvanın kokusu duyulsun. Ben olsam ve Allah ve tazelensem. Ey kendisinden başka varılacak maksat bulunmayan, beni bir ziyarete çağır. Burada herkes iyi. Fakat bir saniye önce cehennemdeydi. Girmek için izin isterken moralleri değişiyor. Allah'ım, sen nasıl da halleri değiştirirsin? Kime sorsam bilmem der. Fakat cehennemdeydim. Fakat şimdi çok hafifim der. Allah'ım, ey ancak kendisine rağbet edilen. Kime neyin hasretini çektiğini sorsan, araba, ev, mal, mülk diyebilir. Fakat ben bir türbenin sakin bir köşesinde oturmaya ve dua sesini duymaya hasretim. Kerbela ziyaretçilerine gıpta ediyorum. Acaba onları benden daha mı çok seviyorsun Allah'ım?
Tahran Radyosu.
Ben de şair gibi korkarım, kalsın içimde Kerbela'nın arzusu, mısrasını mırıldanıyorum. Hafız-ı Şirazi divanını açıyorum. O benim acılarımla aşina. Beni umutsuz bırakmaz. Bahçenden bir meyve koparsam ne olur? Senin ışığında biraz otursam ne olur? Ya Rabbi, Selvi boylunun gölgesinde yanmış olan ben bir an otursam ne olur? Çevreme bakıyorum. Evet, rüya değil, uyanığım. Bir otobüs dolusu Kerbela ziyaretçilerinin arasındayım. ey kendisinden başka güç ve kuvvet kaynağı olabilecek kimse bulunmayan. İnsan nasıl olur da bir ömür koşar, senin dergahına dua eder ve bir göz kırpmasında duaları kabul görür. Ve her ne kadar nasıl olduğunu sorduğunda bilemiyorum Allah istedi der. Ben de nasıl olduğunu anlamadım. Sadece Kerbela'ya varmamıza az kaldığını biliyorum. Nasıl hissettiğimi söyleyemem. Çok zor. Fakat Kerbela'ya giden bir otobüste olmam hiç uyanmak istemediğim tatlı bir rüya gibiydi. Nasıl da inanılmazdır. Bir ömür dua ediyorsun. Allah duanı gerçekleştirdiğinde inanamıyor, gözlerin yaşla doluyor ve gözlerinin ıslak perdesi minareleri net olarak görmeni engelliyor. Her şeyden daha da önemlisi, Allah'ım senin beni sevmendir. Beni Kerbela ziyaretçisi yapmışsın. Artık evime hiçbir üzüntü götürmeyeceğim. Tabii eğer Beynul Harameyn'den vedalaşacak cesaretim olursa. Allah'ım, buraya kimse eli boş gelmemiş ve eli boş da dönmeyecektir. Herkes kalbi kırık gelmiş. Sanki hepimiz cehennemden kurtulmuşuz. Herkes hafifleşmek için bir köşe bulmuş. Ey kendisinden başka kaçacak yer olmayan! Ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan! Ey kendisinden başka varılacak maksat bulunmayan, ey öfkesinden, kendi dergahından başka kurtuluş yeri bulunmayan, ey ancak kendisine rağbet edilen, ey kendisinden başka güç ve kuvvet kaynağı olabilecek kimse bulunmayan, ey kendisinden başka kimseden yardım dilenilmeyen, ey kendisinden başkasına ibadet edilmeyen, münezzehsin sen, ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ateşten, ey Rabbim.
Ya men la mefarra illa ilay, ya men la mefzara illa ilay, ya men la maksada illa ilay, ya men la menca minhu illa ilay, ya men la yurgabu illa ilay, ya men la havle ve la kuvvete illa bih, ya men la yusteranu illa bih, ya men la yutevekkelu illa عليك يا من لا يرجى إلا هو يا من لا يعبد إلا هو سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Allah'a Yakarışlar isimli sohbetimizi dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve Pak Ehli Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde düşünme konusuna değinmek istiyoruz. İslam dini tüm izleyenlerini düşünmeye davet eder. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de sürekli insanları yerin ve göklerin, mahlukların ve varlık aleminin azameti ve sırlarını düşünmeye davet etmiştir. Kur'an-ı Kerim yüzü aşkın ayette insanları düşünmeye davet etmiştir. Bu ayetlerin çokluğu açıkça İslam dininin düşünce ve düşünmenin ürünü olduğunu ortaya koymaktadır. Yüce Allah Sa'd suresinin 29. ayetinde şöyle buyuruyor: Resulüm, sana bu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.
İslam dininde düşünmek bir nevi ibadettir. Çünkü düşünmek insanın Yüce Allah'a, ilahi hükümlere ve varlık alemine yönelik marifetini genişletir. İşte bu yüzden İslam peygamberi bir saat düşünmek bir yıl ibadet etmekten daha iyidir şeklinde buyurmuştur. Allah Resulü bir başka yerde de şöyle buyuruyor: Akıllı insan kendisi için günlük programı olmalıdır. Şöyle ki, Allah'a ibadet için belli bir zaman, yaptıklarını değerlendirmek için ayrı bir zaman ve Yüce Allah'ın onun hakkında yaptıklarını düşünmek üzere ayrı bir zaman ayırması gerekir. Bundan başka insan belli bir zamanını dinlenmeye ve helal lezzetlerden zevk almaya ayırmalıdır.
Tahran Radyosu.
Ancak düşünmenin en iyi ibadet olduğu belirtilirken bu fiilin hangi alanla ilgili olması gerektiği sorusu akıllara gelir. Kuşkusuz ibadet sayılacak düşünmelerden biri insanın kendi hakkında düşünmesidir. Yani insan yaratılışı, varlık aleminde yeri nerede olduğu, akıbetinin ne olacağı gibi konuları düşünmesi gerekir. Bu düşünce insana kararlarını alırken yardımcı olur. İnsan düşünerek hangi amelin doğru olduğunu anlar ve asla sapkın gelişmelerin esiri olmaz. Doğru düşünmek insanda iyi ve salih amelde bulunma duygusunu geliştirir ve iyilikte bulunmaya teşvik eder.
İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Düşünmek insanı iyiliğe ve iyilik yapmaya yönlendirir. İmam Sadık Aleyhisselam da düşünce ve düşünmeyi takdir ederek bu fiil için 8 özellik ve değerli etkiye işaret ederek şöyle buyuruyor. Düşünce ve düşünmek iyiliklerin aynası, günahların kefareti, gönüllerin aydınlanması, açık yüzlü olmayı, ahiretin inşa edilmesinde başarıyı, her işin akıbetini bilmeyi ve bilginin artması gibi durumlara vesile olur.
İbadet anlamına gelebilecek bir başka düşünce alanı yaratılış alemini düşünmektir. Gerçekte Allah'ı ve marifetlerini tanımak için yaratılış alemini düşünmek şarttır. Kur'an-ı Kerim de bu alanda düşünmeye vurgu yapmıştır. Kur'an-ı Kerim'in 750 kadar ayetinde Yüce Allah doğal nesnelerden ilahi ayet ve işaretler olarak söz etmiştir.
İslam peygamberinin değerli sahabelerinden Bilal şöyle anlatır. Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmran suresinin 190 ve 191. ayetleri Resulullah'a nazil olduğu gece o hazret şafak sökene dek münacat ediyor ve gözyaşı döküyordu. Hatırlıyorum seher vakti sabah namazı için o hazretin huzuruna gittiğimde gözlerini yaş dolu gördüm. Ve şaşırdım ve kendisine şöyle arz ettim. Ya Resulullah, Yüce Allah'ın inayeti üzerineyken neden ağlarsın? Allah Resulü şöyle buyurdu. Dün gece Rabbim bana sarsıcı ayetler nazil buyurdu. Ey Bilal, bu ayetleri okuyup da üzerine düşünmeyenlerin vay haline. Resulullah ise daha sonra hoş sedasıyla ayetleri okudu. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, akl-i selim sahipler için gerçekten aşık ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed bir rivayette şöyle buyurur. Ne zaman bir işi yapmaya karar verirsen, önce o işin sonunu ve akıbetini düşün. Düşünmek demek, insanın sadece yapacağı işin dış yüzünü görmekle yetinmemesi, o işin akıbetini de görmesi demektir. Kur'an-ı Kerim'de üzerinde düşünmeye vurgu yaptığı konulardan biri de geçmiş kavimlerin ve milletlerin kaderidir. Kur'an-ı Kerim geçmiş milletlerin öykülerini kıssa şeklinde beyan eder. Ancak ibret verici ve eğitici bölümlerine daha fazla vurgu yapar. Kur'an-ı Kerim geçmiş kavimlerin öykülerini insanlara ibret olması ve üzerinde düşünmeleri için beyan etmiştir.
Ve son olarak İslam dini düşünmeyi verdiği onca önüme karşın bu konuda düşünmeyi reddeder ve Müslümanları bu konuda uyarır. O da günaha bulaşan düşüncelerdir. Günah üzerine düşünmek sapmanın başlangıcıdır ve insanı çok tehlikeli vadilere sürükler. Bu konuda İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur: günah üzerine düşünmek insanı günah işlemeye sürükler. Hazreti Ali Aleyhisselam genel olarak nefis ve hevese göre düşünmeyi ve mantık ve hikmetten uzaklaşmayı yanlış bulur ve hikmetten başka bir şeyi düşünmenin hevesten başka bir şey olamayacağını buyurur. Dolayısıyla akıllı insan düşüncesini ve aklını kontrol altına alır ve sadece maddi ve manevi saadetiyle sonuçlanacak yolda kullanır.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, bu sabah yayınımızda haber özetlerini dinliyorsunuz. Bugün İmam Hasan Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü. İslam İnkılabı rehberinden medya savaşı çağında Farsça şiirin nadir ve güçlü bir araç olduğuna vurgu yapıldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de acil ateşkes kararı onaylandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri onaylanan ateşkes kararının Gazze'de uygulanmasına vurgu yaptı. Emir Abdullayan ile Borrell'in görüşmesinde yaptırımların kaldırılması ele alındı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Filistinlerin topraklarının işgal edilmesini kınadı. İranlı öğrenciler Birleşmiş Milletler'in İsrail'in suçlarına karşı sessiz kalmasını eleştirdi. Pakistanlılar Filistin halkına destek için toplandı. Suriye'nin doğusuna hava saldırısı düzenlendi. Değerli dinleyiciler, haber özetlerimiz son buldu.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।